Ayrım 20.
Yine Edebali Tekkesi'de Kur'an okurken kendisine konuk olan Ertuğrul ne okuduğunu sorar. Arkasından söylenenleri tekrar eder, hoşuna gitmiştir. Edebali zaman zaman Kur'an'dan ayetler okuyarak Ertuğrul Gazi ve Osman'a örnekler göstermiştir. Her zaman Edebali'den bilgi alıp yararlanan Osman Gazi, Şeyh'in kızı Mal Hatun'a aşık olmuştur. 2 yıl Osman Mal Hatun'u Şeyh'inden alamaz. 3. yıl Şeyh, benim kızım Mal Hatun senin helalin oldu diyerek Osman Gazi'ye kızını vermiştir. İşte bu süreçte küçücük bir beylik olan Osmanlı Beyliği'ne destek veren Anadolu erenleri olan Alevi pirleri, bu beyliği kısa sürede büyütüp bir devlet kuracak duruma getirmişlerdir. Ancak bu yeni devlet içinde çeşitli bölgelerde bulunan erenlerin tekkeleri, Salt Osmanlı Beyliği'nin güçlenip gelişmesinde devlet olmasında, yeni yasalarını, yeni ordusunu yani yeniçerileri kurmasında, okullarını, yollarını, köprülerini kurmasında destek ve yardımcı olmuşlardır. Hacı Bektaşlar, Sarı Saltuklar, Abdal Musa'lar, Geyikli Babalar ve niceleri Osmanlı Devleti'nin kuruluş süreçlerinde hem bilginleri, yöneticileri, öğretmenleri hem de savaşçıları olmuşlardır. Ta ki ne zaman Alevi inancının ve Alevi'nin toplumsal yaşamının Osmanlı devlet erkanına ve feodal toprak beylerine ters gelmeye başlamasıyla bu ilişkiler tersine dönmüştür. 15. yüzyılın ortalarından başlayarak Aleviler Osmanlı devlet ilişkileri kopmaya başlamıştır. Bu tarihten sonra Aleviler Osmanlı devletince düşman olarak görülmeye başlanmıştır. Çünkü Alevilerin yaşamında insanın özü vardır, insan vardır. İnsanda da Tanrı'nın görüntüsü vardır. O nedenle insan kutsaldır. Ayrıca bu felsefede toplumsallık vardır, paylaşım vardır, kişi haklarının korunması vardır. 72 milleti bir görme vardır, dinlere aynı nazarda bakmak vardır. İşte bu görüşler bir devlet içerisindeki bazı kesimlerin çıkarlarıyla çelişecektir. Devlet yöneticilerine de sıcak gelmeyen bu felsefe ortadan kaldırılmalıdır denecektir. Şeyh Edebali'nin Babai çevresine bağlı oluşu ve Hacı Bektaş ile bağlantıları, Bektaşi tarikatı ve ilk Osmanlılar arasındaki ilişkilerin incelenişinde mühim öğelerdir. 14. yüzyılda başlayarak bilhassa adı Yeniçerilerin piri olduktan sonra Hacı Bektaş'ın ulaştığı ehemmiyete yol açan da şüphesiz onların korumaları olmuştur. İlk Osmanlıların ilgisi dolayısıyladır ki Bektaşi tarikatı imparatorluk içindeki üstün yerini almış ve üst derece bir halk tarikatı olarak benimsenmiştir. Dipnot, İrene Melikov, Uyur İdik Uyardılar, sayfa 208. Edebali'den alınan sözler. Tevazu zenginlere karşı kibirli, yoksullara karşı alçak gönüllü olmaktır. Toprağa bağlanın, suyu israf etmeyiniz, mirasınızın sağlam kalmasına dikkat ediniz. Veriniz, elleriniz yumuk, yani kapalı, kalmasın. İlim sahiplerini koruyunuz, ağaç dikiniz. Ödünç aldığınızı fazlası ile iade ediniz. Bağınızı, bahçenizi viran bırakmayınız. Bildiklerini öğretenler unutmazlar. Asıl ölüm ilimden payını almayanlarındır. Faydalı ile faydasızı bilenler bilgi sahipleridir. Varlıklıya karşı onurunu koruyup mazlumlara karşı hoşgörülü, alçak gönüllü olmak. Cömert olmak, eli kapalı tutmak. Ağaç dikin çünkü ağaç medeniyetin temelidir. Ödünç alınan bir mal, para, emtia geri verilecektir. Bağ, bahçe, ev, bark viran bırakılmayacaktır. Çünkü gidemediğin yer senin değildir. Kişi bildiğini öğretecektir. İlimden payını almamış olanlar kendilerini ölmüş bilsinler. Faydalı ile faydasızı ayırmak için bilim sahibi olmak gerektir. Ertuğrul Gazi'nin oğlu Osman'a vasiyeti. Bak oğul, beni kır, Şeyh Edebali'yi kırma. O bizim boyumuzun ışığıdır. Terazisi dirhem şaşmaz. Bana karşı gel, ona karşı gelme. Bana karşı gelirsen üzülür, incinirim. Ona karşı gelirsen gözlerim sana bakmaz. Baksa da görmez olur. Sözümüz Edebali için değil, sen ceiz içindir. Bu dediklerimi vasiyetim say. Ertuğrul Gazi. Şeyh Edebali'nin Sultan Osman'a vasiyeti. Ey oğul, beysin. Bundan sonra öfke bize, uysallık sana. Güceniklik bize, gönül almak sana. Suçlamak bize, katlanmak sana. Acizlik bize, yanılgı bize, hoş görmek sana. Geçimsizlikler, çatışmalar, uyumsuzluklar, anlaşmazlıklar bize, adalet sana. Kötü göz, şom ağız, haksız yorum bize, bağışlamak sana. Ey oğul, bundan sonra bölmek bize, bütünlemek sana. Üşengeçlik bize uyarmak, gayretlendirmek, şekillendirmek sana. Ey oğul, sabretmesini bil, vaktinden önce çiçek açmaz. Şunu da unutma, insanı yaşat ki devlet yaşasın. Ey oğul, işin ağır, işin çetin, gücün kılıca bağlı. Allah yardımcın olsun. Şeyh Safi. Dünyada büyük bir Kızılbaş Devleti'nin kurulmasına neden olan değil, tekkesinin kurucu pirlerinden olan Şeyh Safi, Şah İsmail'in atasıdır. Kısa adı Şeyh Safi olarak güncelleşen ve uzun adıyla Ebul Safi Yüddin İshak-ı Erdebili olarak Türk toplumunda izleri silinmeyen bu Horasan Ereni, Anadolu'nun dışında İran'ın Erdebil kentinde tekkesini kurmuş ve bu tekke Erdebil Tekkesi adıyla Türk ve Alevi düşüncesinin yayılmasına, gelişmesine katkı sağlamıştır. Kuşaklar değiştikçe gelişen, ilerleyen toplumlara öncülük yapan ve büyük bir devlete dönüşen bu tekkenin kurucusu Şeyh Safi 1252'de doğmuştur. Çoğu kaynak Şeyh Safi'nin Sünni olduğunu öne sürmekte olsa da asıl Alevi düşüncesinin büyük bir kaynağını oluşturan bu ocağın Halvetiye ve Kalenderiye tarikatlarını birleştirerek Safeviye veya Erdebiliye adlarıyla bilinen büyük tekkenin ortaya çıkmasında ve evlatlarını da bu doğrultuda yetiştirmiştir. Onu Sünni birisi olarak göstermek için bu ocağın geçmişinde ve yaşamında herhangi bir ipucu bulmak olası değildir. Bu tür değerlendirmeler her pir için yapılmaktadır. Erdebil tekkesini kuran Şeyh Saayettin Ceddin'i 19. göbekten 7. İmam Kazım Musa'ya ulaştırır. Bu soyu soylu biçimde devam ettirmiştir. Hatta kendisine şerif soyundan diyenlere büyük şeyh şu yanıtı vermiştir. Bizde seyitlik var fakat Alevi yahut şerif olduğumuzu, yani İmam Hüseyin yahut Hasan soyuna mensup bulunduğumuzu sormadı demektedir. Dipnot: Abdülbaki Gölpınarlı, Şiilik, Ayasofya No 2123, 14B-15A, Muallim Cevdet No 1, sayfa 46. Çeşitli araştırmacılar Şeyh Safi'nin kimliği konusunda kendi taraflarına çekmek için büyük umar harcamaktadır. Özellikle İranlı araştırmacılar bu büyük dedeyi Fars kökenli göstermekte olup, bazı araştırmacılar ise onun Kürt kökenli olduğunu söylemektedir. Şeyh Safi'nin Firuz Şah torunlarından olduğunu, ardından Güney Arabistan'dan Azerbaycan'a göçtüğü ve Kürt kökenli olduğu yönünde bilgileri de verilmektedir. Biz bu Alevi büyüğünün kimliğini Kürt, Türk, Fars ya da Arap olmasını değil, pirin doğup büyüdüğü Erdebil kentinde kurduğu büyük üniversitenin yani tekkenin, yetiştirdiği öğrencilerinin yani dervişlerin, Anadolu ve Türk topraklarında devamlı faaliyet gösterdikleri Alevi kültürünün oluşumunda katkı sağladığı yanıyla ilgilenmekteyiz. Şeyh Safiyettin Erdebil'i Moğolların bulunduğu bölgede kendisine inananlar gün geçtikçe çoğalmaya ve ünü ise uzak bölgelere yayılmaya başladıkça Moğol yönetiminden gerekli ilgiyi de görmüştür. 1334 tarihinde şeyhin ölümüyle birlikte Erdebil'i postuna oğullarından sırasıyla Sadreddin, posta oturma süresi 1334-1393, torunu Hoca Ali, posta oturma süresi 1392-1429, Hoca Ali'nin Erdebil postunda oturmasıyla bu tekkenin yaşamında okulunun bilimsel olarak Aleviliğin bütünlüğüne ve Alevi felsefesinin Anadolu Aleviliği ile aynı paralelde gitmesine neden olmuştur. Çünkü Hoca Ali, Hacı Bektaş Veli dergahı ile ilişkilerine önem vermiş, sürekli iletişim kurarak Hacı Bektaş felsefesini Erdebil'e taşımıştır. Hatta Timur'un Anadolu'da Osmanlı Devleti'ne yaptığı o büyük saldırı sonucunda Yıldırım Beyazıt'ı yenmesiyle birlikte Anadolu'da yaşayan tekke, Hamit ve Karaman Türkmenlerinden Alevileri tutsak yaparak yanında götürmesi ve Hoca Ali'nin bu Türkmenleri bağışlatıp yanında bırakması sonucu Türkmen nüfusunun ve Anadolu Alevi bilincinin de buralara, Anadolu dışına taşınmasına neden olmuş ve bu sonuç gelecekte Şah İsmail'in büyük bir devlet kurmasının temellerini oluşturmuştur. Hacı Bektaş öğrencilerinin Erdebil tekkesinin çehresini değiştiren bu topluluğu, daha doğrusu bu dervişler birer Alevi misyoneri olarak Erdebil tekkesine bir Kızılbaş Devleti'nin oluşmasına katkı sağlamıştır. Hoca Ali'den sonra Erdebil tekkesine oğlu İbrahim oturmuştur. Süresi 1429-1447. Bu dönemler içerisinde Erdebil'in adı Orta Asya içlerine ve Anadolu'ya kadar yayılmış, Osmanlı padişahlarına her yıl buradan değerli hediyeler gönderilmiştir. Osmanlı padişahlarının payitahtı bu dönemlerde Bursa'ydı ve Osmanlı devlet yapısı Alevi Kızılbaş bilincine ters olmayıp halen kuruluşuna büyük emeği geçen Alevi Horasan erenlerinin izleri silinmemişti. Postnişinliğin babadan oğula geçme geleneği Erdebil'de kurumlaşması, Hoca Ali'nin torunu Şeyh Cüneyt'le birlikte tekke siyasi bir hüviyete bürünerek gelecekteki devletin temellerini sağlamlaştırdı. Şeyh Cüneyd'in posta oturma süresi 1449-1456 gibi 7 yıllık bir süreyi kapsamaktadır. Şeyh Cüneyd Aleviliği tamamıyla kurumlaştırma yolunda Anadolu'dan büyük destek görmüş, Hacı Bektaş düşüncelerine büyük önem vermiştir. Anadolu ile ilişkilerini sıkı bir biçimde geliştirmiş, buradaki tekkeleriyle sürekli iletişim halinde bulunarak okullar arası birliğin, fikir birliğinin gelişmesine neden olmuş, kopukluğu gidermiştir. Şeyh Cüneyd taraftarlığının günden güne çoğalmasıyla ve gelecekte siyasi bir çizgi izlemesi sonucu bu ülkeden sürgün edilmiş ve 7 yıllık sürede Anadolu'da Karamanoğulları ile Osmanlı topraklarında bulunmuş, faaliyetlerini buralarda sürdürmüştür. Anadolu'da kendi görüşleri doğrultusunda bir beylik oluşturmak istemesi, bunu başaramaması, hatta Trabzon'da Rum devletini ortadan kaldırarak kendine bir devlet yaratmak isteme düşüncesi de gerçekleşememiştir. Akkoyunlu Sultanı Uzun Hasan'ın kız kardeşiyle evlenerek bu ülkede serbestçe dolaşma ve siyasi örgütlenmeyi geleceğe yönelik oluşturmuştur. 1460 tarihinde Gürcülere karşı 12 bin kişilik müridiyle büyük bir baskın düzenlemiş olmasına karşın başarılı olamamış ve bu tarihte ölmüştür. Daha sonra Uzun Hasan'ın kız kardeşinden doğan oğlu Şeyh Haydar Erdebil postunun sahibi olmuştur. Şeyh Haydar da babası gibi yine bir devlet kurma ve gücünü arttırmak amacıyla dayısı Uzun Hasan'ın kızıyla evlenerek arkasına büyük bir siyasi güç katmıştır. Şeyh Haydar müritlerine 12 dilimli kızıl bir taç giydirerek onların her yerde belli olmalarını sağlamış ve taraftarlarına da Kızılbaş adını vermiştir. Babasının öcünü almak için askerlerini toplamasıyla birlikte Şirvan hükümdarına savaş açmış ve bu savaşta başarılı olmadan ölmüştür. 9 Temmuz 1488 ve ardından 17 Temmuz 1488 tarihinde ise Safavi Kızılbaş Devleti'ni kuracak olan Şeyh Haydar'ın oğlu Şah İsmail dünyaya gelmiştir. Şeyh Haydar'ın müritleri onun yeni doğan oğlu İsmail'i kaçırmış, onun öldürülmesini engelleyerek tam bir Anadolu'lu Türk Kızılbaş gibi yetiştirmişler ve babası Şeyh Haydar'ın ideallerini gerçekleştirecek durumda bir devlet kurma gücünü elde etmişlerdir. Şah İsmail de bütün dedeleri gibi aynı davayı takip etmiş, çok genç yaşta Erdebil postunun sahibi olmuştur. Babasının müritleri İsmail'i en güzel biçimde yetiştirmişler, gözünü budaktan esirgemez, yaptığı her şeyi bilinciyle yapar durumdadır İsmail. 12 yaşlarındadır. Bu yaşta bütün müritlerine hükmetmesini, sözünü dinletmesini, onları yönlendirmesini kısa sürede kavramıştır. Bu yaşta Gilan'dan ayrılıp dedelerinin kurmuş olduğu Erdebil tekkesine hareket etti. Buranın valisi İsmail ve adamları Erdebil'e sokmak istemedi. İsmail Hazar kıyısında Ercuvan denilen yerde adamlarıyla birlikte kışı geçirdi. Yıl 1500. Amacı Anadolu'ya geçmekti. Adamlarına haber göndererek Erzincan'da buluşmalarını söyledi. Bütün Anadolu kısa sürede Erzincan'a akın etmişti adeta. Şeyh Safi tekkesinin Anadolu üzerindeki etkisi böyleydi. Burada toplanan çeşitli boydan Türkmenler doğru Şirvan'a hareket ettiler. Şirvan Şahı'nı bu inançlı topluluk kısa sürede ortadan kaldırdı. Durmak bilmeyen İsmail taraftarları kısa sürede önlerine gelen orduları yenerek Erdebil topraklarına hakim oldular. Bu 12 dilimli Kızılbaş ordusu 1501 tarihinde yeni bir devletin oluşumunu tamamlayarak bu Kızılbaş devletine atasının adı olan Safi'den dolayı Safevi devleti adını koydu İsmail. Kendisi de şeyhlikten şahlık koltuğuna oturdu. Erdebil postunun sahibi olan Şah İsmail küçük bir tekkeden büyük bir devlet çıkmasının noktasını koyarken kendisi Aleviliğin adet erkanının gelenek ve göreneklerini Hacı Bektaş ve tüm Horasan erenlerinin felsefesine sadık kalarak yerine getiriyor ve yeni kurallar koyuyordu. Aynı zamanda da bir hükümdardı. Bu hükümdarlığın başkenti Tebriz'di. Kızılbaşlık bu tarihten sonra toplumsal bilinçten siyasal bilince ulaşarak kocaman bir devlet oluyordu. Hem de Osmanlı Türk Devleti Farsça ve Arapçayı resmi dil olarak yürütürken, Şeyh Safi'den gelip Şah İsmail'le noktalanan Safavi Türk Kızılbaş Devleti'nin resmi dili ve konuşma dili tümüyle Arı Türkçeydi.
Ayrım sonu.